Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. İkinci ayrım. Birinci bölüm. Cinayetle ilgilenmek, zaman, sabır, yetenek ve tek düzeliğe karşı tolerans gerektirir. Temen Eve Dallas'ta bunların hepsi vardı. Eve, bunların cinayet eylemi için gerekli olmadığını biliyordu. Genellikle bir yaşamı bitirmek, ani bir dürtüyle, bir hışımla, zevk için veya sadece aptallık sonucu olurdu. Eve göre bunların sonuncusu John Henry Bonning'in Charles Michael Reneke'yi D bulvarındaki bir binanın 12. katından atmasının sebebiydi. Bonning görüşme odasındaydı ve Eve adama 20 dakika sonra yaptığı işi itiraf ettirmiş, 15 dakika içinde onu tutuklamış ve raporlarını yazmış olacağını hesaplıyordu. Belki bu akşam zamanında evde olabilirdi. Hadi Bonner. Tecrübeli polis, tecrübeli kötü adamla konuşuyordu. Şanslar eşitti ama oyun Eve'in sahasında oynanıyordu. Kendine bir iyilik yap, itiraf et. Meşru müdafaayla kurtulabilirsin. Akşam yemeğine kadar bu işi bağlarız. Bu gece nezarette makarna verdiklerini duydum. Ona dokunmadım bile. Bonning normalden kalın dudaklarını sıktı. Uzun şişman parmaklarını masada gezdirdi. Herif aşağıya atladı. Eve içini çekerek görüşme odası A'daki küçük metal masaya oturdu. Bonner'ın avukat talep ederek her şeyi berbat etmesini istemiyordu. Bütün istediği onu avukat talep etmeden istediği yöne götürmekti. O zaman işi bitirirdi. Bonning gibi ikinci sınıf kimyasal satıcıları değişmez bir şekilde kalın kafalı olurlardı. Ama önünde sonunda adam avukat için sızlanmaya başlayacaktı. Bu cinayet kadar eski bir oyundu. 2058 yılı sona ermek üzereyken bile cinayet denen şey aslında hiç değişmemişti. Pencereden dışarı atladı ha, hem de durup dururken. Sence bunu neden yapmış olabilir Bonner? Bonning düşünürken bir gorilinki kadar büyük alnı kırış kırış olmuştu. Çünkü o kaçık piçin tekiydi, değil mi? İyi bir tahmin Bonner ama bu cevapla polisi kandırma yarışında ikinci tura kalamazsın. Eve'in ne dediğini anlamak Bonning'in 30 saniyesini almıştı ama sonrasında sırıttı. Komik, çok komik Dallas. Evet, ikinci iş olarak akşamları stand-up yapmayı düşünüyorum. Ama gündüz işime dönersek siz ikiniz, senin D bulvarındaki taşınabilir laboratuvarında erotika hazırlıyordunuz ve Reneke, o kaçık piç, bir şeylerden kıl kaptı ve pencereden aşağı atladı, değil mi? Hem de camı açmadan 12 kat aşağıya daldı. Arka koltuğunda ödleri kopan Topekalı turistlerin oturduğu hızlı taksinin üstünden zıpladı ve kaldırıma düşüp beynini sokağa akıttı. Gerçekten de zıpladı, dedi Bonning hayret dolu bir gülümsemeyle. Kim düşünebilirdi bunu? Eve onu birinci derece cinayetle suçlamayı düşünmüyordu. Eğer ikinci dereceden suçlarsa, mahkemenin atadığı avukat kasıtsız adam öldürme için pazarlık edebilirdi. Mahkemeler birilerini öldüren uyuşturucu satıcılarını hiç sevmezdi. Uyuşturucu için adam öldürmekten daha fazla yatacağı kesindi. Ancak iki suçtan da hüküm giyse bile içeride en fazla 3 yıl kalırdı. Eve kollarını masanın üzerinde kavuşturdu ve karşısında oturan adama doğru eğildi. Bonner, ben aptal gibi mi görünüyorum? Soruyu ciddiye alan Bonning, gözlerini kıstı ve dikkatle Eve baktı. Dallas'ın büyük kahverengi gözleri vardı ama bakışları yumuşak değildi. Güzel ve geniş bir ağzı vardı ama gülümsemiyordu. Düşüncesini, ''Polis gibi görünüyorsun.'' diye belirtti. Güzel cevap. Beni kandırmaya kalkma Bonner. Ortağınla sen anlaşmazlığa düştünüz. Seni çileden çıkardı. Sen de aranızdaki profesyonel ve kişisel ilişkiyi adamın kıçına tekmeyi patlatıp onu camdan aşağı atarak bitirdin. Eve, adamın itiraz etmesine izin vermeden bir elini havaya kaldırdı. Bence tam olarak böyle oldu. Anlaşmazlığa düştünüz. Belki işten elde ettiğiniz kazanç, belki kullandığınız metotlar, belki de bir kadın yüzünden. İkiniz de sinirlendiniz. Sonra belki de o sana saldırdı, sen de kendini korudun, değil mi? Kendini korumak herkesin hakkı, diye başıyla onayladı Bonning. Dallas'ın hikayesine aklı yatmaya başlamıştı. Ama bizim bir sorunumuz yoktu, o sadece uçmak istedi. Peki o zaman senin gözünü kim morarttı? Dudağında da kan var, ellerin yara bere içinde. Bonning dişlerini göstererek sırıttı. Bar kavgası. Ne zaman? Nerede? Hatırlamıyorum. Hatırlasan iyi olur Bonner. Ellerinin üstünden aldığımız kanı laboratuvarda inceleyince senin kanınla onun kanını bulacağız. Senin şişko parmaklarından Reneke'nin DNA'sı çıkarsa seni kasıtlı adam öldürmekle suçlayacağım. Bu ne demektir biliyorsun değil mi? Hapishanede ömür boyu tam güvenlikli ama şartlı tahliyesiz mahkumiyet. Bonning sanki beyni bu yeni ve dehşet veren bilgiyi hazmetmeye çalışıyormuş gibi ard arda gözlerini kırpıştırdı. Hadi Dallas, saçmalıyorsun. Kimseyi oraya o yaşlı aptalı öldürmek için gittiğime inandıramazsın. Biz onunla dosttuk. Eve gözlerini adamdan ayırmadan tele bağlantısını çıkardı. Bu senin son şansın. Şimdi yardımcımı arayacağım ve ondan test sonuçlarını isteyeceğim. Sonra da seni birinci derece cinayetten içeri atacağım. Cinayet değildi. Kesinlikle blöf yapıyor diye düşünmek istiyordu Bonning. Dudaklarını ıslatırken gözlerinden hiçbir şey okunmuyor diye geçirdi aklından. Polisin gözlerinden hiçbir şey okuyamıyordu. Kazaydı diye homurdandı. Eve yalnızca başını salladı. Evet, biz boğuşuyorduk ve onun ayağı takıldı, pencereden aşağı düştü. Şimdi bana hakaret ediyorsun. Yetişkin bir adam yerden yüksekliği 90 santim olan bir pencereye takılıp aşağı düşmez. Eve tele bağlantısının düğmesine bastı. Memur Peabody, birkaç saniye içinde Peabody'nin yuvarlak ve ciddi yüzü ekranda belirmişti. Buyurun efendim. Bonning'in kan testi sonuçlarına ihtiyacım var. Sonuçların sorgu odası A'ya yollanmasını ayarla ve savcı yardımcısına elimde birinci dereceden bir cinayet olduğunu haber ver. Hey! Dur bir dakika dursana! Bonning elinin tersiyle ağzını sildi. Bir şeyler söyleyebilmek için çabaladı. İçinden bir ses, Eve'in kendisini asla birinci dereceyle suçlayamayacağını söylüyordu. Ama Dallas kendisinden daha büyük sinekleri cama yapıştırmakla ün salmıştı. Şansını kullandın Bonner. Peabody, söylediğin gibi bana saldırdı, saldırdı bana. Delirmişti. Sana her boku anlatacağım, ifade vermek istiyorum. Peabody, verdiğim o emirleri şimdilik ertele. Savcı yardımcısına da Bay Bonning'in her boku anlatarak ifade verdiğini bildir. Peabody'nin dudakları hiç oynamadı. Evet efendim. Eve tele bağlantısını cebine soktu. Ellerini masanın kenarına dayadı ve yüzünde hoş bir gülümsemeyle "Pekala Bonner," dedi. "Şimdi bana anlat bakalım aşağıya nasıl düştü?" 50 dakika sonra Eve New York Polis Merkezi'ndeki minik ofisine gelmişti. Gerçekten bir polise benziyordu. Omzuna takılı silahı, yıpranmış botları ve rengi solmuş kot pantolonu değildi Eve'i polise benzeten. Polis onun gözlerindeydi. Çevresindeki hiçbir şeyi kaçırmayan gözlerinde. Koyu viski rengindeki gözlerini nadiren kaçırırdı. Yüzü kemikli, elmacık kemikleri çıkıktı. Yüzünü büyük ağzı ve çenesindeki gamze tamamlıyordu. Son derece rahat yürüyordu. Hiç acelesi yoktu. Kendinden memnun bir şekilde parmaklarını kısa kesilmiş saçlarının arasından geçirdi ve masasına oturdu. Raporunu yazacak, gerekli kişilere gönderecek, daha sonra da o günkü işi bitmiş olacaktı. Arkasındaki dar pencerenin dışında günlük hava trafiği şimdiden Arap saçına dönmüştü. Hava otobüslerinin korna sesleri, trafik kopterlerin pervanelerinin sesleri Eve'i hiç rahatsız etmiyordu. Bunlar sonuçta New York'un sesleriydi. Çalış diye emretti ve bilgisayarı inatla çalışmayınca tısladı. Lanet olsun, yine başlama. Çalış, açıl kahrolası. Kişisel şifreni yazman gerekiyor, dedi Peabody odadan içeri girerken. Bunların yeniden ses tanımlamalıya dönüştüğünü sanıyordum. Öyleydi, sorun çıkmış. Bu haftanın sonuna kadar düzelecekmiş. Lanet olsun, diye şikayet etti Eve. Kaç tane sayı hatırlamamız gerekiyor? 2, 5, 0, 9 diye numaraları arka arkaya sıraladı bilgisayara açılırken. Söz verdikleri yeni sistemi artık getirseler iyi olur. Üniteye bir disk yerleştirdi. Bonning, John Henry, dosya numarası 4-5-7-2-0-7-7, H'ye kaydet. Raporu kumandan Whitney'ye ilet. Bonning'le güzel ve çabuk bir iş çıkardınız Dallas. adamdaki beyin şan fıstığı boyutlarında kimin kime 20 kredi borçlu olduğu konusunda kavgaya girmişler ve ortağını camdan dışarı atmış. Bana bunu kendini korumak için yaptığını anlatıyordu. Camdan dışarı attığı adam ondan 15 santim kısa ve 45 kilo hafif. Aşağılık herif, dedi Eve teslim olmuş bir iç çekişle. Adamın anlattıklarını dinlesen, Reneke'nin elinde bıçak veya beyzbol sopasıyla ona saldırdığını düşünürdün. Eve arkasına yaslandı ve elleriyle boynunu kontrol etti. Boyun kaslarının bu kadar rahat olması onu şaşırtmış ve memnun etmişti. Bütün dosyalar bu kadar kolay olsaydı. Camın dışından gelen erken hava trafiğinin seslerini dinledi. New Yorkluları her gün işlerine götürüp getiren tramvaylardan birinden bir hoparlör, fiyatların ne kadar ekonomik ve ortamın ne kadar rahat olduğuna dair önceden hazırlanmış, ikna edici sözleri bağırıp duruyordu. Haftalık, aylık, yıllık fiyatlar. Kolay tramvay kullanın. Güvenli ve keyifli yolculuklar için hava ulaşım servisini seçin. Gününüzü lüks içinde başlayıp lüks içinde bitirin. Tabii eğer terli sardalyelerle aynı kutuda seyahat etmek istiyorsanız diye düşündü Eve. Bütün gün yağan Kasım yağmuruyla kara ve hava trafiği kesinlikle Arap saçına dönmüştü. Mükemmel bir gün sonuydu. Eve, tamam işte bu kadar diyerek yıpranmış deri ceketine uzandı. Ben çıkıyorum. Hem de bu kez zamanında. Bu hafta sonu için çılgın planların var mı Peabody? Her zamanki şeyler. Erkekleri sinek gibi avlamak, kalplerini kırmak, ruhlarını ezmek. Eve, yardımcısının ciddi yüzüne gülümseyerek baktı. Sağlam Peabody diye düşündü. Kısa kesilmiş koyu renk saçlarının dibinden, üniformasının ayakkabılarının topuğuna kadar tam bir polisti. Sen çok çılgın bir kadınsın Peabody. Kızından hiç kaybetmeden nasıl devam edebiliyorsun anlayamıyorum. Eve, ben buyum. Parti kızlarının kraliçesi. Peabody, yüzünde kuru bir gülümsemeyle kapıya uzanırken Eve'in telefon bağlantısı bipledi. İkisi de kaşlarını çatıp bilgisayara baktılar. 30 saniye sonra olsaydı gök kaldırımdan aşağıya iniyor olurduk. Muhtemelen Rourke bu akşam evde parti verdiğimizi hatırlatmak için arıyordur. Eve, üniteyi açık duruma getirdi. Cinayet masası, Dallas. Ekran bir anda renklerle doldu. Çirkin, koyu ve birbirleriyle uyumsuz renkler. Müzik düşük oktavdan ve yavaş ritimle yayılıyordu. Eve, otomatik olarak sesin ve görüntünün kaynağının saptanması emrini verdi. Çok kısa bir süre sonra ekranın altından "Emir uygulanamıyor" mesajı belirdi. Peabody hızla kendi taşınabilir tele bağlantısını çıkardı ve merkez kontrolle bağlantı kurmak için bir kenara çekildi. "Şehirdeki en iyi polis olduğunu söyleniyor Teğmen Dallas. Söyleyin, yaptığınız işte ne kadar iyisiniz? Polise tanımlanamayan bağlantı ve veya parazit yayınla ulaşmak suçtur. Size bu yayının koruma merkezi tarafından izlendiğini ve kaydedildiğini bildirmek zorundayım. Bunun farkındayım. Ama dünya toplumunun birinci derece cinayet olarak algıladığı bir suçu işlemiş olduğuma göre, elektronik ihlaller gibi ufak baş belaları pek de umurumda değil. Ben Tanrı tarafından kutsanmış biriyim. Ya, gerçekten mi? Harika diye düşündü Eve. Tam da ihtiyacım olan şey. Tanrı'nın görevlerini gerçekleştirmekle görevlendirildim ve kendimi onun düşmanının kanıyla yıkadım. Tanrı'nın elinde senin gibilerden daha çok var mı? Demek istiyorum ki, düşünürsek Tanrı onları kendi de cezalandırabilir. Sana ne gerek var ki? Uzun bir sessizlik oldu. Arkadan ağıta benzer bir müzik sesi geliyordu. Bu küstahlığı senden beklemeliydim. Ses şimdi çok daha sert ve keskindi. Sinirlerine zor hakim oluyor gibiydi. Tanrısız biri olarak ilahi adaleti nasıl anlayabilirsin ki? Peki, senin seviyene inerek konuşalım. Bir bilmece. Bilmeceleri sever misiniz Teğmen Dallas? Hayır. Eve bakışlarını Peabody'ye çevirdi ve yardımcısının umutsuzca başını olumsuz anlamda salladığını gördü. Ama eminim sen seviyorsundur. Zihni rahatlatır ve ruhu sakinleştirir. Bu küçük bilmecenin adı intikam. Tembel herifin ilk oğlunu Gümüş Kule'de lüksün kucağında bulacaksın. Burada nehirler derinden akıyor ve sular çok yüksekten dökülüyor. Önce yaşamak için yalvardı, sonra da ölmek için Büyük günahı için hiç pişman olmadı, tövbe etmedi. O zaten lanetlenmişti. Onu neden öldürdün? Çünkü bu görevi gerçekleştirmek için doğdum. Tanrı sana öldürmek için doğduğunu mu söyledi? Eve umutsuzca yeniden kaynak arama düğmesine bastı. Peki bunu sana nasıl haber verdi? Seni telebağlantından mı aradı? Fax mı yolladı? Belki de Tanrı seninle bir barda buluşup söylemiştir. Benim söylediklerimden şüphe etme. Nefes alıp verme sesi şimdi daha yüksek, gerilim dolu ve titrek geliyordu. Otorite sahibi bir kadın olduğun için beni aşağı mı görüyorsun? Söz konusu ben olunca çok fazla şüpheye düşmeyeceksin artık. Seninle bağlantıya geçtim Teğmen. Bunun benim inisiyatifimde olduğunu unutma. Kadın erkeği yönlendirebilir ve rahatlatabilir ama erkek korumak, savunmak ve öc almak için yaratılmıştır. Bunu sana Tanrı mı söyledi? Bu onun erkek olduğunu ispatlıyor sanırım. Sadece ego. Onun önünde titreyeceksin. Benim önümde titreyeceksin. Ya, evet. Eve ekrandaki görüntüsünün net olduğunu umarak tırnaklarını inceledi. Şimdiden titremeye başladım bile. Benim görevim ilahi. Çok korkunç ve tanrısal. İncil'de yazdığı gibi Teğmen 28:17. Eğer bir adam diğerinin kanıyla yüklenmişse, ölene kadar kaçak geçsin, ona kimse yardım etmeyecektir. Bunun kaçak günleri sona erdi ve ona kimse yardım etmedi. Eğer onu öldürdüysen sen ne oluyorsun? Tanrı'nın gazabı. Uygun olduğunu ispatlamak için 24 saatin var. Beni hayal kırıklığına uğratma. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım lanet olası diye mırıldandı Eve yayın sona ererken. Bir şey buldun mu Peabody? Hiçbir şey bulamadım. Saptayıcıları çok başarılı bir şekilde bozdu. Bu gezegende olup olmadığını bile saptayamadık. Bu gezegende diye mırıldandı Eve ve yerine oturdu. Yakında olup izlemek istiyor. Kaçığın biri de olabilir. Bence değil. Fanatik ama kaçık değil. Bilgisayar, New York'taki içinde lüks kelimesi geçen binaları, konutları ve iş yerlerini tara. Doğu Nehri'ne ya da Hudson'a bakan binaları. Parmaklarını masanın üzerinde trompet çalar gibi vurdu. Bilmecelerden nefret ederim. Ben severim bilmeceleri. Peabody kaşlarını çatıp bilgisayara bakmak için Eve'in omzunun üzerinden eğildi. Lüks evler, gümüş lüks, lüks kent, lüks kuleler. Eve atıldı. Lüks kulelerin görüntüsünü ekrana getir. Çalışıyor. Ekranda bir görüntü belirdi. Hudson Nehri kıyısında gün ışığının altında çelikten gümüş bir kule parlıyordu. Binanın batı tarafında stilize edilmiş bir şelaleden gelen sular, tüpler ve kanallardan oluşan karışık bir düzenle dökülüyordu. İşte bulduk. Bu kadar kolay olamaz diye itiraz etti Peabody. Kolay olmasını istiyor. Çünkü diye düşündü Eve, kurban çoktan öldü. Oyun oynamak ve seyretmek istiyor. Biz onu bulana kadar bunları yapamaz. Bilgisayar, bana lüks kulelerin çatı katında oturan kişilerin isimlerini ver. Çalışıyor. Çatı katının sahibi Brennan grubu. Burada Dublin, İrlanda'dan gelen bir eğlence ve haberleşme ajansı olan Brennan grubunun başkanı ve genel müdürü Thomas X. Brennan oturuyor. 42 yaşında, evli, 3 çocuk sahibi. Gidip bakalım Peabody. Devriyeyi yoldayken haberdar ederiz. Takviye isteyelim mi? Önce gidip bir görelim. Eve silahının takılı olduğu deri kayışı düzeltti ve ceketini giydi. Trafik tahmin ettiği kadar kötüydü. Islak sokaklarda arabalar tampon tampona ilerliyor, havada araçlar yönünü kaybetmiş arılar gibi uçuşuyordu. Yol kenarlarındaki sokak satıcıları geniş şemsiyelerin altına büzülmüş, Eve'in görebildiği kadarıyla hiçbir iş yapmadan duruyorlardı. Yollardan yükselen buhar görüşü engelliyor, havaya pis bir koku yayıyordu. Bilinmeyen numaralardan Brennan'ın ev numarasını öğren Peabody, "Bu bir şaka ve adam hayatta olabilir mi?" "Tamam," dedi Peabody ve tele bağlantısını çıkardı. Trafik sıkışıklığına sinirlenen Eve polis sirenini çalmaya başladı. Ama kafasını çıkarıp bağırsa yine aynı tepkiyi alırdı. Arabalar birbirlerine sımsıkı sarılmış sevgililer gibi yerlerinden bir milim bile kıpırdamadan durmaya devam ettiler. "Cevap yok," dedi Peabody. Tele sekreterdeki mesaj bugün itibariyle 2 hafta boyunca seyahatte olacağını söylüyor. O zaman Dublin'de bir barda birasını içtiğini umalım. Trafiği gözden geçirdikten sonra Eve seçeneklerini düşündü. Yapmak zorundayım. Yapmayın Teğmen, bu araçta olmaz, lütfen. Eve, aracın dikey kalkışını çalıştırırken, cesur polis Peabody dişlerini sıktı, gözlerini sıkıca kapattı. Araba titredi, gıcırdadı ve yerden 15 santim yükseldi. Sonra büyük bir gürültüyle olduğu yere düştü. Kahrolası! Eve kontrol panelini yumruklarken bu sefer araç sarsılarak havalandı. Gaza basınca ileri doğru atıldı. Kaldırımdaki bir satıcının şemsiyesini götürdüğünden tezgahın sahibi öfke içinde neredeyse yarım blok arkalarından koştu. Lanet herif neredeyse bizi yakalayacaktı. Eve artık kızgın değildi. Hayret içindeydi. Başını sallayarak, seyyar satıcı neredeyse bir polis aracını yakalıyordu. ''Dünya nereye gidiyor Peabody?'' dedi. Gözleri sımsıkı kapalı olan Peabody kılını bile kıpırdatamadı. ''Kusura bakmayın efendim, duamı kesiyorsunuz.'' Eve, sirenleri kapatmadan devam etti ve lüks kulelerin kapısına geldiler. İniş, dişlerini birbirine vurduracak kadar sert oldu ama birkaç santim ötede park etmiş olan, üstü açık XR2 Airstream'in tamponuna çarpmadan durmayı başardı. Kapı görevlisi bir rüzgar gibi yanlarında bitmişti. Eve'in bej rengi aracının kapısını parçalarcasına açarken adamın yüzünden dehşet ve tiksintinin bileşimi okunuyordu. ''Hanımefendi, bu şeyi buraya park edemezsiniz.'' Eve polis sirenini kapattı ve rozetini çıkardı. ''Ah, evet park ederim.'' Görevli kimliğe bakarken dudakları gerildi. ''O zaman lütfen aracı garaja alır mısınız?'' Belki de adam kendisine Somerset'i, yani Eve'in hiç hoşlanmadığı, oysa Rourke'un güvendiği ve sadakatine inandığı uşağını hatırlattığı için yüzünü görevlinin yüzüne yaklaştırdı. Gözleri pırıl pırıldı. ''Nereye bıraktıysam orada kalacak dostum. Ayrıca yardımcımın bir polis memurunu engellediğin yolunda bir rapor yazmasını istemiyorsan beni içeri alıyorsun ve Thomas Brennan'ın çatı katı dairesine çıkarıyorsun.'' Adam burnundan soluyarak doğruldu. ''Bu mümkün değil. Bay Brennan seyahatte. Peabody, bu vatandaşın adını, kimlik numarasını al ve tutuklanmak üzere polis merkezine götürülmesini sağla.'' ''Tamam efendim. Beni tutuklayamazsınız.'' Adam siyah parlak botlarıyla kaldırımda dans ediyor gibiydi. ''Ben işimi yapıyorum. Benim işimi engelliyorsun ve bil bakalım yargıç kimin işinin daha önemli olduğunu düşünür.'' Adamın ağzının açılıp bir şey söylemeden kapanmasını, yapılanı onaylamayan bir şekilde dudaklarının çizgi haline alışını izledi. Evet diye düşündü. Somerset'e inanılmaz derecede benziyor. Eve'in başının derdi olan adamdan 10 kilo daha şişman ve 10 santim daha kısa olması hiç önemli değildi. Pekala, ama bu konuyu emniyet müdürüne ve güvenliğe götüreceğimden emin olabilirsiniz. Adam tekrar Eve'in rozetine baktı. ''Teğmen, istediğini yapabilirsin.'' Peabody'ye işaret veren Eve, adamı girişe doğru takip etti. Bu arada kapı görevlisi kendi yerine bakması için droidini çalıştırmıştı. Lüks kulelerin parlak kapılarının ardındaki lobisi, palmiyeler, çin gülleri ve şakıyan kuşlarla tropik bir bahçeydi adeta. Beline kadar çıplak ve elinde altın renginde bir balık tutan kadın heykeli şeklindeki fıskiyeden büyük bir havuza sular akıyordu. Kapı görevlisi cam tüpe benzeyen asansörün başında şifreyi girdi ve sessizce Eve ile Peabody'yi asansöre yönlendirdi. Bu tür asansörlerden hiç hoşlanmayan Eve tam ortasında dururken Peabody burnunu cama dayamış dışarıyı seyrediyordu. 62 kat sonra tüp küçük bir bahçeye benzeyen lobiye açıldı. Görevli pırıl pırıl parlayan çift kemerli çelik kapının dışındaki güvenlik ekranının önünde durdu. Kapı görevlisi Strobe, New York polisinden Teğmen Dallas ve yardımcısına eşlik ediyor. ''Bay Brennan şu anda konutta değil.'' diye cevapladı İrlanda aksanlı sakin bir ses. Eve neredeyse Strobe'yi itiyordu. ''Polis, bu acil bir durum.'' Rozetini doğrulama için elektronik göze doğru kaldırdı. ''Giriş sorunlu. Bir dakika Teğmen.'' Makina Eve'in yüzünü ve rozetini tararken çok hafif bir vınlamanın ardından kapı kilidinin açılırken çıkardığı ses duyuldu. Girişe izin verildi. Lütfen bu konutun Tarar Göz tarafından korunduğunu unutmayın. Kaydetmeye başla Peabody. Geri çekil Strobe. Eve bir elini kapıya koydu, diğeriyle silahını kavradı ve omzuyla kapıyı açtı. Eve'in ilk anda burnuna çarpan koku küfretmesine yol açtı. Bu kokuyla yanlışa düşemeyecek kadar çok karşılaşmıştı. Şiddet dolu ölümün kokusuydu bu. Oturma odasının mavi ipek duvarları üzerine kanla tüyler ürpertici ve anlaşılmaz yazılar yazılmıştı. Eve, Thomas X. Brennan'ın ilk parçasını yumuşacık halının üstünde gördü. Adamın bilekten kesilmiş elinin parmakları sanki birini çağırır veya yalvarır gibi yukarıya doğru uzanmıştı. Arkasında Strobe'nin öğürdüğünü ve lobiye taze çiçek kokan havaya geri döndüğünü duydu. Eve pis kokunun içine doğru yürüdü. Silahını çekerek odayı taradı. İçgüdüleri burada ne olduysa artık bittiğini, bunu kim yaptıysa artık başka bir yerde güvende olduğunu söylese de prosedüre sadık kalarak halının üzerinde ilerledi. Strobe'nin kusması bittiyse ana yatak odasının yerini sor. Koridorun sonunda solda dedi Peabody bir dakika sonra. Ama adam hala kusmaya devam ediyor. Ona bir kova bul, sonra da asansörü ve bu kapıyı güvenlik altına al. Eve koridor boyunca yürümeye başladı. Koku giderek ağırlaşıyordu. Artık dişlerinin arasından nefes almaya başlamıştı. Odanın kapısı kapalı değildi. Kapının aralığından yapay bir ışık ve Mozart'ın görkemli notaları sızıyordu. Brennan'dan arta kalanlar tepesi aynalı devasa yatağın üstüne yayılmıştı. Bir kolu gümüş bağlarla yatağa zincirlenmişti. Eve, adamın ayaklarının bu geniş evin bir köşesinde bulunacağını tahmin etti. Adam ölmeden önce kesinlikle uzun uzun haykırmış olmalıydı ama hiç kuşkusuz duvarlar ses geçirmiyordu. Ne kadar zaman aldı acaba diye düşündü Eve adamın vücudunu incelerken. Bir insan beyni kapanmadan, vücudu iflas etmeden ne kadar acıya katlanabilirdi? Bu sorunun cevabını Thomas Brennan verebilirdi. Ceset çırılçıplaktı. Eli ve her iki ayağı kesilmişti. Kalan tek gözünde hala aynada kendi görüntüsünü gördüğünde hissettiği dehşet okunuyordu. Adamın bütün iç organları dışarıya çıkarılmıştı. ''Aman Tanrım!'' diye fısıldadı Peabody kapının eşiğinden. ''Yüce Meryem, bir alan setine ihtiyacım var. Burayı mühürleyelim ve ekip çağıralım. Ailesi neredeymiş öğrenelim. Adli tıbbı çağır. Fini nöbetteyse onunla konuş. Detay vermeden önce medyanın haber alabilmesini önlemek için sinyal bozucuyu çalıştırmasını söyle. Detaylar konusunda olabildiğince uzun süre sessiz kalalım. Peabody, öğle yemeğinin midesinde kalabilmesi için iki kere sertçe yutkundu. Evet efendim. Bu arada Strobe bu konuda konuşmadan onu güvenlik altına al. Peabody'ye doğru döndüğünde yardımcısı Eve'in gözlerinde acımanın gölgesini gördü. Ama bu gölge hemen kayboldu. Teğmenin gözleri tekrar duygusuz ve soğuk bakıyordu. Hadi, işimize bakalım. Bu işi yapan piçi kızartmak istiyorum. Eve, evinin önündeki merdivenleri zorla çıktığında saat neredeyse gece yarısına geliyordu. Midesi bulanıyor, gözleri yanıyor ve başı çatlıyordu. Eve gelmeden önce merkezde duş alıp derisini soyarcasına fırçaladığı halde şiddet dolu ölümün berbat kokusu hala burnundaydı. Bütün istediği unutmaktı. Gözlerini kapattığında Thomas Brennan'ın vücudundan geri kalanları görmemek için çok içten ve umutsuzca dua etti içinden. Kapı Eve daha uzanmadan açılmıştı. Somerset girişin parlak ışığının önünde yüzünde ters bir ifadeyle dimdik duruyordu. Affedilmeyecek kadar geç kaldınız Teğmen. Misafirleriniz gitmek üzere. Misafirler mi? Fazlasıyla meşgul zihni algılayamadan önce bir süre bu kelimeyle mücadele etti. Akşam yemeği? Bu akşam yaşadıklarından sonra bir de akşam yemeği davetiyle mi ilgilenmesi gerekiyordu? Eve, cehennem ol diyerek adamın yanından geçti. Somerset'in ince parmakları onu kolundan yakalamıştı. Rourke'un karısı olarak görevleriniz var. Bunlardan biri de bu akşamki gibi önemli yemeklerde ev sahipliği yaparak ona yardımcı olmak. Öfkesi Eve'in bitkinliğini alıp götürmüştü. Eli yumruk haline almıştı bile. Sana bir şey yapmadan yanımdan uzaklaş. Eve, sevgilim. Rourke'un sesi bu iki kelimeyi söylerken hem neşe dolu bir karşılama hem de uyarı niteliğindeydi ve sıktığı yumruğu kaldırıp devamını getirmekten alıkoymuştu onu. Eve kaşları çatık döndü ve onu salonun kapısında gördü. Üzerindeki siyah takım elbise değildi, onu nefes kesici yapan. Eve kocasının kaslı vücudunun ne giyerse giysin veya giymesin bir kadının kalbini durdurabileceğini biliyordu. Neredeyse omuzlarına gelen siyah saçları sanki bir Rönesans tablosunu hatırlatan yüzünü çerçeveliyordu. Keskin yüz hatları, masmavi gözleri, şiirlere ilham kaynağı olabilecek ağzı bir kadını çıldırtabilirdi. Bir yıldan kısa bir sürede Eve'in bütün savunmasını yıkmış, kalbinin kilitlerini kırmış ve işin şaşırtıcı yanı sadece aşkını değil güvenini de kazanmıştı. Üstelik hala onu kızdırmayı başarıyordu. Rourke onun hayatındaki ilk ve tek mucizeydi. Geç kaldım, özür dilerim. Bu sözleri özürden çok meydan okur gibi ve son derece sert bir şekilde söylemişti. Rourke rahat bir gülümsemeyle bunu kabullendi ve bir kaşını kaldırdı. Kaçınılmaz olduğundan eminim. Elini karısına uzattı. Eve girişi geçti, Rourke'un elini tuttu. Kendi eli kas katı ve buz gibiydi. Viski rengi gözlerinden öfke ve bitkinlik okunuyordu. Rourke karısının gözlerini böyle görmeye alışmıştı. Ancak Eve'in renginin bembeyaz olması genç adamı endişelendirmişti. Ayrıca Rourke karısının kot pantolonundaki lekelerin kan lekesi olduğunu da anlamıştı ve bunun Eve'in kanı olmadığını umuyordu. Rourke Eve'in elini tuttu ve dudaklarına götürmeden önce hafifçe sıktı. Bu arada gözlerini Eve'in gözlerinden ayırmamıştı. "Yorgunsun Teğmen," diye mırıldandı. Sesinde belli belirsiz bir İrlanda büyüsü vardı. "Onları hemen yolluyorum. Sadece birkaç dakika daha, tamam mı?" "Elbette. Tamam, harika." Eve'in gerginliği hafiflemeye başlamıştı. "Daveti berbat ettiğim için özür dilerim. Önemli olduğunu biliyordum." Rourke'un arkasındaki çok güzel dekore edilmiş salonda bir düzineden fazla resmi giyinmiş erkekle mücevherler ve ipekler içindeki eşlerini görebiliyordu. Gönülsüzlüğünü yüzünden silmemiş olmalıydı çünkü Rourke bunu görmüştü ve gülüyordu. 5 dakika Eve, bu akşam yaşadıkların kadar kötü olacağını zannetmiyorum. Eve'i içeri aldı. Rourke, zenginliği ve ayrıcalıkları konusunda, pis kokulu sokaklar ve şiddet konusunda olduğu kadar rahattı. Duraksamadan karısını daha önce tanımadığı insanlarla tanıştırdı. Eve daha önce tanıştıklarıyla selamlaşırken de kulağına isimlerini fısıldadı. Bu arada akşam yemeğine gelen misafirleri kapıya doğru yönlendirmeye başlamıştı bile. Eve, yoğun parfüm ve şarap kokusuyla şöminede yanan elma ağacı kütüklerinin mis kokusunu alıyordu. Ama zihnindeki kanın berbat kokusu hepsini bastırıyordu. Rourke, Eve'in ne kadar etkileyici olduğunu bilip bilmediğini merak etti. Yıpranmış ceketi, lekelenmiş kot pantolonu içinde, kısa saçları, yorgun gözleri ve ince uzun vücuduyla dimdik duruyordu. Rourke bu duruşun büyük bir çaba gerektirdiğinin farkındaydı. "Cesaretin insan hali," diye düşündü. Ancak son misafirin ardından kapıyı kapattıklarında Eve başını iki yana salladı. "Somerset çok haklı. Rourke'un karısı olmak için yeterince donanımlı değilim. Sen benim karımsın. Bu karın olarak görevimi yerine getirdiğim anlamına gelmez. Seni hayal kırıklığına uğratıyorum. Ben..." Eve daha fazla konuşamadı. Çünkü Rourke'un sıcacık ve sahiplenen ağzı onun dudaklarını kapatmış, bütün sinirlerini gevşetmişti. Eve farkına varmadan kollarını Rourke'un beline doladı ve ona sarıldı. "İşte," diye mırıldandı Rourke, "bu çok daha iyi. Bu benim işim." Eve'in yüzünü kendisine doğru kaldırdı ve parmağını çenesinin tam ortasındaki gamzede gezdirdi. "Benim mesleğim. Senin de kendi mesleğin var." "Ama bu çok önemli bir anlaşmaydı, biliyorum. Bir şeylerin birleşmesiydi. Scotland birleşmesi. Daha çok bir satın alma aslında ve gelecek haftanın ortasında sonuçlanacak. Senin yemek masasındaki hoş varlığın olmadan hem de. Ama beni yine de aramalıydın. Seni merak ettim." "Unuttum. Her zaman hatırlayamıyorum. Buna alışık değilim." Eve ellerini ceplerine soktu ve geniş koridorda bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. "Buna alışık değilim. Alıştığımı düşündükçe aslında alışamadığımı görüyorum. Bu zenginliğin içine girmeye kalktığımda bir sokak serserisi gibi görünüyorum." "Tam tersine, bir polis gibi görünüyorsun. Anladığım kadarıyla misafirlerimizin birçoğu ceketinin altından görünen silahından ve kot pantolonundaki kan lekelerinden çok etkilendiler. senin kanın değil sanırım. Hayır, birdenbire artık daha fazla ayakta duramayacağını hissetti. Merdivenlere doğru döndü, iki basamak çıktı ve oturdu. Yanındaki Rourke olduğu için elleriyle yüzünü kapatmaktan çekinmiyordu. Rourke onun yanına oturdu ve bir kolunu omuzlarına doladı. Çok mu kötüydü? Her zaman bunun kadar kötüsünü ya da daha berbadını gördüğünü söyler insan. Bu genelde doğrudur ama bu sefer için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hala midesi bulanıyordu. Daha kötüsünü hiç görmemiştim. Rourke karısının nasıl yaşadığını biliyordu. O da bir sürü şey görmüştü. Anlatmak ister misin? Hayır, Tanrım, hayır. Birkaç saat bunu düşünmek bile istemiyorum. Hiçbir şeyi düşünmek istemiyorum. Sana yardımcı olabilirim. Eve saatlerdir ilk defa gülümsedi. Bunu yapamayacağına bahse girerim. Hadi, başlayalım. Rourke ayağa kalktı ve onu kucağına, kollarının arasına aldı. Beni taşımak zorunda değilsin, iyiyim. Rourke yürümeye başlarken karısına gülümsedi. Belki seni taşımak kendimi daha erkek gibi hissetmemi sağlıyordur. O zaman Eve kollarını onun boynuna doladı, başını omzuna dayadı. Bu çok iyi gelmişti, çok iyi. Bu gece seni ektiğime göre, kendimi affettirmek için ben de bari kendini erkek gibi hissetmeni sağlamış olayım en azından. En azından diye onayladı Rourke. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 22. Devamı 3. ayrımda.